أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ Sure Nisa Ayet 34 Ayetin tamamını okumadım, bir bölümünü okudum. İnşallah bu bölümü ifade etmeye çalışayım. Sonra devam eden bölümle ve diğer ayetlerle Kur'an'ın bu suresini de anlamaya çalışırız. Allah'ın izniyle. Aile hayatını anlatan ayetlerdeyiz. Yine Nisa suresindeyiz. Ve aile düzeni nasıl işleyecek? اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى Erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Aile hayatında reislik, başkanlık erkeklere aittir. İlk cümle bu. Şüphesiz ki dünya hayatında Allah-u Teala insanlara cinsel hayatında, mal ve mülk hayatında sınırsız özgürlük vermediği gibi, insanları da kendi kendine yaşar bir halde bırakmamıştır. Belki Adem'den sonra hemen Havva'yı yaratması ve hayatın başlangıcını bir aile düzeninde başlatması, hayatın bu şekilde bir düzen içinde devam etmesini istediğinden dolayıdır. İnsanlar kendi başlarına yaşasınlar. Kendi heva ve heveslerine göre cinsel hayatı yaşamak isteyenlerin isteği gibi ya da istedikleri bir ekonomik özgürlükte ömür sürmeyi istedikleri gibi, insanlar da kendi başlarına yaşasınlar, bir aile düzeni olmasın. Kadın, erkek, fark etmez, nasıl yaşarlarsa yaşasınlar denilebilir. Bu bir istektir ve bu Allah karşısında bir din arayışının ifadesidir. İnsanlar böyle bir dini de ifade edebilirler. Böyle bir sistem arayışı içine de girebilirler. Ama Allah-u Teala buna evet demiyor. İnsanlar kendi başlarına düzensiz denilebilecek ferdi bir hayatı yaşamak isterlerse Allah-u Teala bu benim sizi yarattığım yaratış yasasına, fıtrata uygun değildir diyor. Mutlaka toplum halinde yaşayacaksınız. Hayatınızda kendinizin dışında bir de kendinizin oluşturduğu toplumun var olduğunu bileceksiniz. O toplumun ilk çekirdeği aile, sonra ailelerin oluşturduğu bütün bir dünya, buna göre bir ömrünüz, buna göre bir hayatınız olacak diyor Rabbimiz Teala. Böyle olunca, böyle bir hayatın da kuralsız, kaidesiz yaşanması söz konusu değildir. Kuralı kaidesi olan bir hayatın da şüphesiz o kural ve kaideyi uygulayacak bir merciyi ya da bir makamı da söz konusu. İşte aile düzeninde kurallar var, kaideler var, bir sistem var. Bu sistemi kim uygulayacak? Bundan kim sorumlu? Allah-u Teala aile düzeninde aile hayatının düzenini sağlama yetkisini, sorumluluğunu erkeğe vermiştir. Ve Allah böyle ifade ediyor. Er-ricalu kavvamune ale'n-nisa. Niye erkeğe vermiş de kadına vermemiştir gibi bir söz bizim için gündeme getirilecek bir söz değildir. Biz Kur'an'ı okurken, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okurken ve sünnetini öğrenirken, işte biz Allah'ı ve Peygamber'i sorgulayan bir okuma şekliyle okumaktan yana değiliz. Allah ve Peygamber ne diyorsa olduğu gibi kabul ederiz. Çünkü bu konuda bizim yetkimiz yok. Erkek varlığını ben yaratmadım ki, kadın varlığını ben yaratmadım ki, insanlara aile nimetini ben vermedim ki, aile düzeninde işte niye erkek reis olsun ki, kadın da reis olabilir desem. Ya da Allah-u Teala niye kadını değil de erkeği seçmiş diye bir sorgulama içine girebilsem. Benim buna hakkım yok, inancındayım. Allah-u Teala ilk önce Adem'i yaratmış. Niye ilk önce Adem'i yarattı da Havva'yı yaratmadı? İlk önce Havva'yı yaratsaydı, yeryüzünün halifesi o zaman kadın olurdu. İlk önce Havva'yı yaratsaydı, bu sefer bu ayette en-nisa'u kavvamatun ale'r-rical olurdu. Yani aile düzeninde kadınlar erkeklere hakimdirler, evin reisleri kadınlardır diye Allah-u Teala böyle bir ayet indirirdi. Ama indirmemiş. Böyle bir ayet indirmediğine göre ve indirdiği ayet bu şekilde olduğuna göre ve ilk önce de Adem'i yaratıp ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek Adem'i kastettiğine göre ve peygamberleri, toplum önderlerini de peygamberlerden seçtiğine göre Allah-u Teala'nın dilediğini yapma hakkı vardır. O yaptıklarından sorumlu değildir. O bilerek ve hikmetli bir yaratma içindedir ve her şeyi onun doğrudur. Kaldı ki Rabbimiz Teala niye erkeklere kadınlar üzerinde bir egemenlik ya da bir yönetim yetkisi verdiğini ayetlerle de anlatıyor. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Yani bu ayetler olmasaydı dahi yine Müslümana düşen Allah'tan ve peygamberden bir karar geldiği zaman gönül hoşluğuyla ya Rabbi senin bu kararını ve peygamberin kararını kabul ettim demesidir. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah bir kısmınızı bir kısmınızdan farklı kıldı, üstün kıldı, yetenekli kıldı. Şüphesiz ki aile düzeninde erkeğin reis olması, erkeğin aile düzeninde yetkili olması, kadının erkek egemenliğine ya da erkek riyasetine bağımlı bir hayat sürmesi, erkeğin cennete gitmesi, kadının cehenneme gitmesi anlamında değildir. Buradaki konu cennet ve cehenneme gitme konusu değildir. buradaki konuya itaat ederek cennet ve cehenneme gitme konusu söz konusudur. Ya değilse reisler cennete gidecek, reis olmayanlar cehenneme gidecek. Yok böyle bir şey. Bir aile düzeninde erkek reis olur ama kadın ondan daha takvalı olur, daha Müslüman olur, cennete daha yakın olur. Hatta erkek cehenneme gider de kadın da cennete gider. İşte Firavun reisti, evin reisiydi. O cehenneme gitti ama Asiye cennete gitti. Ayrıca ve bima enfaku minem malihim, mallarından harcamaları nedeniyle de evin sorumluluğu erkeğe ait olduğundan dolayı da evin riyaseti, evin yönetimi, evin idaresi erkeğe aittir. Kadının kantar kantar altın ve gümüşü de olsa, zengin de olsa, evin ekmeğinden, suyundan, giyiminden, kuşamından erkek sorumludur. Erkek, ver şu malından, mülkünden de biraz harcayayım, ben de keyfime göre gezeyim deme hakkına sahip değildir. Kadın istemedikçe erkek, kadının bir dirhemine elini uzatamaz, hakkı yoktur. Bundan dolayı da yetki erkeğindir. Ayrıca evlilik düzeninin ilk başlangıcında nikah var. Bundan önceki ayetlerde gündeme geldi Nisa suresinde ve başka surelerde de var. Nikahta mihir diye bir bedel ödeme var. Dikkat ederseniz mihri de erkek kadına veriyor. Kadın erkeğe evlilik karşılığı mihir vermiyor. Şüphesiz ki evlilikte kadın da zevk alıyor, erkek de. Yani evlilik zevkinden zevk alan sadece erkek tarafı değil, kadın da erkek kadar bu tat ve zevkten, keyiften faydalanıyor. Ama Allahu Teala erkeğe sorumluluk yüklüyor ve diyor ki sen mihir vereceksin, kadın da mihir alan olacak. Eğer Allahu Teala kadına yetki vermiş olsaydı aile düzeninde, bu sefer mihri kadın erkeğe verecekti. Ve de evin geçiminden, yemesinden, içmesinden, giyiminden, kuşamından da kadın sorumlu olacaktı. Kadın sorumlu değil giyimden, kuşamdan, erkek sorumlu. Mihri erkek veriyor ve Allahu Teala erkeğe farklı özellikler vermiş ki Bakara suresindeki alışveriş ve borçlanma ile ilgili ayette de iki erkek şahit olmazsa bir erkek ve iki kadın şahidi gündeme geliyor. Orada da Allahu Teala'nın farklı bir değerlendirmesi var. Burada da bunu gündeme getiriyor. Peki, aile düzeninde riyaset ve idare erkeğe aittir. Kadının özelliği ya da niteliği ne olacak? Fessalihatu kanitatun hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Saliha kadınlar, Allah ve Resulüne itaat eden kadınlar, Allah ve Resulü ile barışık olan kadınlar, Allah ve Resulü ile barışık olmaları nedeniyle kocalarına da itaatkar olan kadınlar, kanitatun, Allah'a ve Peygamber'e itaat ettikleri gibi Allah'ın rızası için kocalarına da itaat ederler. Hafizatun lil gaybi bima hafizallah, Allah'ın koruduğu ırz ve namuslarını gaybda da korurlar, kocaları yanlarında olmadığı halde ırz ve namuslarını da korurlar. Böylece saliha bir kadının, kocasını cennete götürecek olan bir kadının, eşiyle birlikte cennet hesabı yapan bir kadının, kocasına itaatta Allah'ı memnun eder bir şekilde titiz davranması gerektiğini ifade ediyor bu ayet ve de ırz, namus ve hayasını koruma konusunda da yine titiz olması gerektiğini ifade ediyor. Gerçekten Allah'ın istediği bir hayatı yaşama konusunda Allahu Teala mümin kadınlara fazla bir yük yüklemiyor. Hatta işte bunların namaz kılanları kocalarına itaat ederlerse cennete gider diyor. Bu kadar kolaylaştırıyor. Yemekten, içmekten sorumlu değiller. Çarşı pazardan sorumlu değiller. Savaştan, cihattan sorumlu değiller. Müslüman hanımlar eşlerini memnun edecekler, onları teskin edecekler. Şüphesiz Müslüman erkekler de aynı şekilde eşlerini teskin edecekler, memnun edecekler. Müslüman eşler ve özellikle de burada Müslüman hanımlar kocalarına itaat ederlerken onların harama gidecek yollara düşmesine de engel olacak güzel, sevecen, neşeli ve şefkatli, merhametli bir hayatı güzelce onlara yaşatacaklar. Allah'ın izniyle cennete gidecekler. Bu kadar kolay. Erkek çalışsın, çabalasın. Eğer Müslümanlara yüklenen büyük görevler, yükler, savaşlar varsa gitsin. Kadına bu sorumluluk yok. Tekrar ediyorum, kadının kantar kantar altını gümüşü de olsa, o malından kocasına hiçbir şey vermeden, kocası eşinin de çocuklarının da yemesine, içmesine, giyimine, kuşamına sorumludur ve bunu sağlayacaktır. Bu aile düzeni içinde وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ şayet eşlerinizin yani hanımlarınızın serkeşliğinden korkarsanız, hanımlarınız biraz serkeşlik yapıyorsa, bu serkeşliğin üst sınırı da var, alt sınırı da var. Cinsel ihtiyacınızı giderme konusunda size hayır diyorlarsa, size itaatten, size itaatte titiz davranmazlarsa, yahut ufak tefek problemler yaşıyorsanız eşinize fe'izuhunne önce vaaz-ı nasihatte bulunun. Kur'an ayetleriyle, peygamber sözleriyle eşinize güzel güzel sözler söyleyiniz. Ahiret, iman, peygamber, Kur'an, hadis derken birbirinizle uyumlu bir hayata yönlendirmeye çalışınız. Baktınız ki eşiniz serkeşliğine devam ediyor. Sizin ihtiyacınızı gidermede, sizin emrinize boyun eğmede, sizin Allah'ın dinine uygun şekilde ondan istediğiniz bazı kısıtlamalarda eğer size karşı geliyorlarsa, vaaz-ı nasihate rağmen وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِعِ onları yataklardan ayırınız. Kadına uygulanacak ikinci yöntem onunla yatakları ayırmaktır. Şüphesiz ki kadın için en ağır gelen cezalardan birisi herhalde bu. Çünkü bir Müslüman eş kendisinden ayrılıyor kadın. Bir erkek hanımından ayrılıyor, ona aynı yatakta yatmama, aynı yatakta bulunmama cezası veriyor. Ama öbür tarafta diğer eşleriyle birlikte güzel bir hayat sürüyor. İşte bir Müslüman hanım böyle bir cezaya razı olmaz. Hemen kocasına itaata yönelir. Aman der, ben niye seninle birlikte olmayayım? Niye benim hakkım olan bu gecede birlikte aynı yatağı paylaşmayalım diyerek serkeşliğinden vazgeçebilir. Allah'ı memnun eder, bir itaata yönelebilir. Ama buna rağmen yine kadın serkeşliğine devam ediyor. Problem neyse, eşini memnun etme gibi bir yola girmiyorsa, Allah ve Resulüne itaatte eşine itaati hedeflemiyorsa, vadribuhun, onları dövün. Allah-u Teala bu sefer erkeklere diyor ki, onları biraz dövmeye hakkınız vardır. Çünkü aile düzeni içinde, toplumsal düzende cezasız bir hayat söz konusu değildir. Ve işte aile hayatı içinde çocuklara uygulanma yönteminde de bu dayak var. Eşlere uygulanma yönteminde de dayak söz konusu. Bu arada şunu da ifade edeyim. Allah-u Teala'nın Müslümanlara vermiş olduğu bu yetkiyi çoğu insanlar yadırgıyor. Böyle şey mi olur falan, işte dövülür mü eş, dövülmez mi falan gibi konulara giriyor. Dünya üzerinde bu konuda fazla bir şey söylemeyeceğim. Müslümanların eşlerini dövme konusunda da Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten şöyle diyor. Eşlerinizi eşek döver gibi dövmeyiniz. Şimdi dövüyorsunuz, biraz sonra yatakta kucaklaşacaksınız, beraber olacaksınız diyor. Yani dövmenin de sınırını belirliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Böyle bir uygulamayı ifade ettikten sonra dünya üzerinde hangi sistem ya da hangi insan toplumu, bırakın Müslüman erkeklerin hanımlarını dövme hakkının ne olup olmadığı, akla hayale gelmedik dövmeler, hakaretler, eziyetler ve işkenceler uygulamayan bir toplum gösterebilir misiniz? Hem de sadece kadınlara değil, kızlara, erkeklere, gençlere, ihtiyarlara, bütün dünyayı bir gözünüzün önüne getirin. Allah'ın bu ayetini diline dolayan insanların dünyada nasıl bir uygulama içinde olduklarını, hakaretin, dövmenin, sövmenin, eziyetin ve işkencenin boyutlarının nereye kadar ulaştığını ve Müslüman olmayan toplumların, güçlü olan eşlerin birbirine, sadece kadınların erkeklere dahi nasıl hakaret ettiklerini ve onları nasıl dövme ve zorbalıkla bir hayatı yaşattıklarını herkes araştırsın, baksın. Hiçbir kimsenin Allah-u Teala'nın bu ayetini diline alıp da, diline dolayıp da yok böyle din mi olur falan gibi bir şeyler söylemeye hakkı yoktur. Dünyada kimin kimleri dövdüğü, kimin kimlere eziyet ve işkence uyguladığı herkes tarafından biliniyor. Allah'ın kitabındaki bu söz, bu eğitim yöntemi dünya insanlığına, fıtrata en uygun yöntemdir. Fein etaneküm, onlar size itaat ederlerse, felate bu aleyhinne sebile, artık onlara başka bir yol aramayın. Size itaat etmişlerdir. Zaten dövmede böyle hakaret, eziyet, işkence falan değil dövmede söz konusu. Sadece bir eğitim dövmesi, işte mürebbinin, terbiyecinin ya da eğitimcinin eğitiminde bulunan bir çocuğa yine en güzel şekilde eğitim için dövme şekli neyse bu şekildedir. Artık size itaat ettiler mi? Ne yataklarınızı ayırınız onlardan, ne de onları dövünüz. İnnallâhe kâne aliyyen kebîrâ. Allah yüceler yücesidir, büyükler büyüdür. Allah alidir, kebirdir. Sure Nisa ayet 35. Ve in hiftüm şikâka beynihime. Ama buna rağmen aile düzene girmemişse, yani problem eşler arasında vaaz-ı nasihat, yatakları ayırma ve ölçüler içinde dövme şekliyle de bir düzen sağlamamışsa, demek ki bu ailenin problemi biraz daha üst boyutta, daha farklı seyrediyor. O problemin hemen dışarıya taşması gerekiyor. Yani eşlerin kendi arasında çözümleyemediği problemi eşler çevresine taşıyacak ve Allah'ın yardımıyla çevresindeki Müslümanlardan, kardeşlerinden, anasından, babasından yardım isteyecek ya da Allah'ın yardımının onlar aracılığıyla kendilerine gelmesi için çabalayacaklar. Beyin hiftüm şikaka beynihime, hemen çevre bu olaydan haberdar oldu. Yani bu iki eş problem yaşıyor. İşte erkeğin Allah'ın kendisine verdiği yetkiyle uyguladığı yöntemler de çözmedi, birbirlerine bağlamadı eşleri. Belki nefret ediyor kadın kocasından. Yani bu iş inadına bir serkeşlik değil, inadına bir karşı çıkış değil, yahut erkek hanımından hoşlanmıyor olabilir. Böyle bir ortam içinde kalmış olabilirler. Yahut yanlış anlaşılma vardır. Eşler arasında yanlış anlaşılmanın beraberinde getirdiği problem bunları bu hale getirmiş olabilir. O zaman febâthu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Erkek tarafından bir hakem, erkek ehlinden bir hakem, kadın tarafından, kadın ehlinden de bir hakem seçiniz. İn yurida ıslahan, bu hakemlerle birlikte problemi çözmeye çalışınız diyor Allah-u Teala. Bu işi daha kolay çözer Allah'ın izniyle. İşte kadın gelecek, efendisi gelecek, ailesi gelecek, ailesi gelecek, ailenin onayladığı ve beğendiği iki tarafında hakemleri gelecek ve arada ayrıca büyükler varsa daha güzel olacak. Artık bunu çıkartabilir miyiz bilmiyorum. Oradan bir hakem, buradan bir hakem, bir de arada onların sonuç, onların sözlerini sonuca bağlayacak birisi. İn yurida ıslahan, eğer iki tarafta Allah'ın razı olduğu bir hayatı istiyorlarsa, barış istiyorlarsa, yuvefikillahu beynehuma, Allah o iki tarafı da başarılı kılar. Allah'ın izniyle problem çözülür ve güzelce bir hayata devam sağlanır. İnnallâhe kâne alîmen habire, Allah alimdir, habirdir. Bilen de Allah'tır, her şeyden haberdar olan da Allah'tır. Elhamdülillah, yani Allah-u Teala bu konuda çok lütufkardır. Hemen vurun, kırın, asın, kesin demiyor. Öğütler, nasihatler önce aile içinde, eşler arasındaki çözüm yolları, sonra aile, dışa taşan bir aile genişliğinde bir çözüm yollarını böylece söylüyor. Allah-u Teala eşler arasındaki problemi ve çözümü böylece ifade ettikten sonra farklı bir ayetle sureyi devam ettiriyor. Ama bu farklı bir ayet değildir. Eğer yukarıyla ilgi kuracak olursak. Diyordu ya, İn yurida ıslahan yuvefikillahu beynehuma, eğer taraflar barış isterlerse Allah iki tarafı da başarıya ulaştırır diyordu. 36. ayette, bu ayetin devamı olan 36. ayette aile fertlerine, kadın ve erkek, karı ve kocaya ve ailenin diğer üyelerine, analara, babalara, kardeşlere ve topyekün topluma, Müslümanlara diyor ki وَعْبُدُ اللّٰهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِيْشَيْنْ وَبِالْوَالْدَيْنِ اِحْسَانًا diye devam eden ayetle, önce siz ey bu ailenin bireyleri, önce siz ey Müslümanlar, Allah'la bir barışın, Allah'la sulh edin, o zaman ailenizde sulh kolaydır. Ailede barışma kolaydır. Ailenin iki üyesi de, kadın da, kocası da, ailenin dıştan üyeleri de, analar, babalar, kavim, kardeş, hepsi Allah'la barışık oldu mu, kendi aralarında barışık olmaları gayet kolaydır. Ama Allah'la barışık olmayan ailenin iki ferdi, iki üyesi, biri bir tarafa gidiyor, biri bir tarafa, o ikisinin kalbini birleştirmek kolay mı? Ama Allah sevgisi, Allah'a itaat duygusu, Allah'a iman, peygambere iman, inancı, her ikisinde de birlikte oldu mu, Allah'ın izniyle o İki tarafın kalplerinin de, bedenlerinin de, yaşantılarının da birlikte olması gayet kolaydır. Şüphesiz ki bunun içinde en güzel yöntem, en kolay yöntem, aile fertlerinin ikisinin ve çevresindeki üyelerin birlikte Kur'an ve peygamberi öğrenmeye çalışmaları, Kur'an ve peygamber bilgisine birlikte ulaşma çabalarıdır. Aynı ortamda, Allah'ın sekinet ve bereket indireceği bir ortamda, Kur'an ve peygambere kendilerini teslim eden, yani Kur'an ve peygamber bilgisine kendilerini teslim eden, Kur'an ve peygamber bilgisiyle kalplerini, kafalarını, akıllarını ve varlıklarını doyurmaya çalışan fertlerin, bireylerin oluşturduğu aile de toplumda, Allah'la barışık oldukları gibi kendileri arasında da barışık olacaklardır. Ne diyor Allah-u Teala? Ve abudullah, Allah'a ibadet edin. Ve la tüşrikû bişeyen, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Şimdi ailenin iki üyesiyle ilgili söyleyelim. Her ikisi de Allah'a ibadet ediyor. Her ikisi de Allah'a ortak koşmuyor. Her ikisinin de en sevgilisi Allah'tır. Her ikisi de Allah'tan başka varlıkları Allah için seviyorlar. Artık o eşler birbirlerine daha bir yakın. Sonra ve bil valideni ihsane, anaya babaya ihsanda bulunun. Anaya babaya Allah'ın istediği şekilde iyilikte bulunun. Genelde problemlerin çoğu ana babayla ilgili oluyor, gelişiyor. Ama Allahu Teala diyor ki anaya babaya ihsanda bulunun. Böyle bir ayete iman eden, böyle bir ayet doğrultusunda yaşamak isteyen eşlerin yaşantısı da şüphesiz güzel olacaktır. Ana baba problem getirebilir, akrabalar problem getirebilir. Ama Allah için onlara iyilik yapmak, Allah'a ibadetle eş değerdeyse, o zaman onlara Allah için iyilik yapalım. Onlara Allah için yaptığımız iyiliğin karşılığı Allah bize de iyilik versin dedikleri zaman şüphesiz Allah iyilik verecektir. Ve bir zil kurba, vel yetama, vel mesakin, vel cari zil kurba, vel caril cünübi, ve sahibi bil cembi, ve ibn-i sebil, ve ma meleket eymanüküm. Allah-u Teala kendisine kulluğa ve kendisine hiçbir şey ortak koşmamaya davetten sonra bir anlamda Allah'a kulluğun insanlara yansıyan yönünü anlatıyor. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, fakirlere, yakın akrabaya, yakın komşuya, uzak arkadaşa ve de yolculara, Allah için yola çıkmış, yolda kalmış kimselere ve sağ ellerinizin malik olduğu kimselere, çalıştırdığınız kimselere ya da kölelerinize, cariyelerinize ihsanda bulunmanızı, iyilikte bulunmanızı emreder der Rabbimiz Teala. Allah'a kulluk çerçevesinde Allah'ın kullarına iyi davranmayı emir olarak alan bir insan düşünün. Bu insan erkek olsun, hanımına kötü davranabilir mi? Bu insan kadın olsun, kocasına kötü davranabilir mi? Şüphesiz ki iyi davranacaklardır. Ama buna rağmen bu ayetlere inanıyorlar, herkese iyi davranıyorlar. Ama aralarında bir uyuşmazlık var. Allah o ikisine de ayrılma fırsatı veriyor. O da ayrı bir konu. Ama eğer problem basit problemlerden türemiş ve çoğalmışsa, Allah'la barışık hale gelen eşlerin hayatı da barışık olacaktır ve güzelleşecektir. O zaman bütün insanla barışa ve sulha ihtiyacımız var. Dirlik ve düzene ihtiyacımız var. Ne bu insanların birbirine düşmanlığı, ayrılığı, zulmü? Ne bu ailenin birbirine karşı böyle durumu? İyi olalım, kardeş olalım, merhametli olalım diyen herkese Allah-u Teala diyor ki önce Allah'a ibadet ediniz, Rab olarak, ilah olarak Allah'ı kabul ediniz. Allah'tan başka asla hiçbir kimse ilah kabul etmeyiniz. Allah'a ibadet yolunda, Allah'ı Rab ve ilah kabul etme doğrultusunda, anaya, babaya, akrabaya, yakınlara, uzaklara, yetimlere, fakirlere, herkese iyi davranın, iyiliği hedef seçin. Göreceksiniz ki iç dünyanız da güzel olacak, aileniz de güzel olacak, toplumunuzda, dünyanızda. İnnallâhe lâ yuhibbü men kâne muhtâlen fehûrâ. 36. ayetin son cümleleri. Muhakkak ki Allah şımarık olan, böbürlenen, kendini beğenen kimseleri sevmez. Şimdi bir aile düşünün. Ailenin erkeği şımarık, bencil, kendinden başkasına değer vermiyor. Ailenin hanımı da öyle olursa bu iki taraf birlikte güzel bir hayat yaşayabilir mi? Ana baba böyle, oğullar kızlar böyle. Böyle bir aile düzeninde dirlik düzen olur mu? Ya da toplumun bütün bireyleri, üyeleri hepsi bencil. Hepsi istiyor ki ben yaşayayım, herkes bana hizmet etsin. Herkes ölsün. Ben doyayım, herkes aç kalsın. Ben keyif edeyim, herkes sıkıntı içinde yaşasın diyen insanların oluşturduğu bir toplumun hayatında dirlik düzen olabilir mi? Ama herkes şöyle olsa, fedakarlığı seçse, merhameti seçse, benimle birlikte herkes güzelce yaşasın, herkes doysun, ben ondan sonra doyayım, herkese ben yardımcı olayım, ben şefkatli, merhametli davranayım, ben fedakar olayım, Allah'ın bana verdiği malı mülkü ben insanlara dağıtayım derse, hayat güzel olur. Ama kim ki, ellezine yebhalun, Allah'ın seçmediği o şımarık, böbürlenen, bencil kimseler nasıllar? Ellezine yebhalun, Sure Nisa ayet 37, cimrilik yapıyorlar ve ye'murun ennase bil buhli, ve insanlara da cimriliği emrediyorlar. وَيَكْتُمُونَ مَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini de gizliyorlar. Böyle bir anlayışla, böyle bir ahlakla hayat yaşanır mı? Düşünün, evin hanımı cimridir. Kocasına bir gülümsemeyi bile çok görüyor. Evin efendisi cimridir. Hanımına bir gülümsemeyi bile çok görüyor. Merhametle yaklaşımı çok görüyor. Herkese belki iyi davranıyor ama eşine iyi davranmıyor. Böyle hayat gider mi? Yahut oğullarına karşı, kızlarına karşı merhametsiz, anaya babaya karşı merhametsiz. Ama bakıyorsunuz bu insanların dışarıdaki hayatı ne kadar seveceğin gülümsemeyle falan devam edip gidiyor gibi. Şüphesiz ki dünya çıkarları belki insanları böyle farklı bir yola götürüyor ama Allah-u Teala'nın istediği hayat, bencilliğin olmadığı, cimriliğin olmadığı, sevgide, şefkatte, merhamette, fedakarlıkta bir Müslümanın diğer Müslümanlara hep paylaşımla yaklaştığı ve hele hele eşlerin birbirine hep merhametli ve şefkatli olmasının gerektiği, bir Müslümanın kendisi için sevdiğini, arzu ettiğini diğer kardeş için sevmedikçe, arzu etmedikçe Müslüman olamaz hadisini örnek alarak bir hayat sürdüğünü görürsek, göreceksiniz ki dünya güzel olacak. Ama kim de cimrilik yapar ve başkalarına da hatta cimrilik emreder, hiç iyi davran, yok hayat kendince yaşa, kendine bak filan derse ve Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri diğer insanlarla paylaşmazsa şüphesiz bu hayat hayat olmaz. Böyle kimseler için Rabbim ve atedna lil kafirine azaben mühine, biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık diyor. Aman ya Rabbi, demek ki hayatı Allah adına yaşamamak, cimrice yaşamak demektir. Cimrice yaşamak demek de Allah korusun Allah'ı devre dışı bırakıp insanın kendini tanrılaştırması demektir. O da insanı cehenneme götürüyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا